Kitabın adı Aşkı Giyinen Adam, yazarı Nazlı Eray. Dürnev abla anlattıklarımı büyük bir dikkatle dinliyordu. Koltuğun kenarına ilişmiş bebeğini emziren kadına şaşkınlıkla bakıyordu. Hoş geldin kızım dedi. Hoş bulduk efendim. Sonra kadın bana dönerek buraya niçin geldim biliyor musun diye sordu. Çok güzel gözleri, muntazam dişleri vardı. Eski İstanbul'dan bir kadın olmalıydı bu. Gençti, uzun saçları, kenarları oymalı pembe başörtüsünün altından beline doğru sarkıyordu. Parmakları ince uzun, avucunun içi kınalıydı. Kırmızı lohusa kurdelesi belinden aşağıya doğru sarkıyordu. Oğlan mı diye sordum. Oğlan dedi. Buraya niçin geldim biliyor musun diye tekrarladı. Bilemiyorum. Sana çok özlediğin çocukluğundan, o zamanların İstanbul'undan, eskiden çok sevdiğin Kasımpaşa sırtlarından anılar getirmek için geldim. Artık oralarda senin o çok sevdiğin eski dünyalar kalmadı. Her yandan yol geçti. Sen çocukken yürüdüğün o tozlu yollar, karşıdaki açık ufuk çizgisi yok artık. Bir tek türbe duruyor, onu korudular. Ondan başka da eskiye ait hiçbir şey kalmadı orada. Şişhane yokuşuna gelince köşedeki turşucu, yok, çoktan yıkıldı dedi lohusa kadın. Apartman oldu orası. Yani çocukluğumu aramak için oralara gitsem hiçbir şey bulamayacağım demek ki. Lohusa kadın yavaşça başını salladı. Gözlerim dalmıştı. Birkaç saniye içinde uzun yıllar öncesine gitmiştim. Türbenin penceresindeki demir parmaklıkları tutar, içerideki loş dünyaya yarı karanlıkta sessiz duran yeşil örtüyle kaplı sandukaya uzun uzun bakardık. Lohusa kadın, çocuk dünyan değişti senin. Meraklıydın. Türbenin penceresinden içeri bakarken artık bu dünyaya ait olmayan bir şeyi izlediğinin bilincindeydin. Taş yapıştırırken neler diliyordun? Senin o çocuksu sesinden mırıldandığın dileklerin çoğunu yapmaya çalıştım. Dileklerimi yapmıştınız değil mi dedim yavaşça. Yaptım dedi lohusa kadın. Sınıfını geçtin. Yaptığın Fatih Sultan Mehmet resmi duvara asıldı. Müdür beyden takdir aldın. Ama dedim ön sıradaki Osman'la ilgili dileğim olmadı işte. Onu yapmadım. 11 yaşında bir çocuktun. Onunla evleneyim demiştin. Olacak şey değildi bu. Osman da çocuk, sen de çocuk. Dilekleri dikkatle dinliyordum. İster miydin Osman'la evlenmeyi? Güldüm. Yüzünü bile hatırlamıyorum. Esmer, çelimsiz, gözlüklü bir çocuktu. Bak, gördün mü dedi. Kucağındaki bebek ağlamaya başlamıştı. Biraz su var mı diye sordu. Mutfakta, gel. İkisi de mutfağa gittiler. Çayın altını yakıyorum dedi Dürnev abla. Bir sıcak çay içersiniz. İyi olur. İçerim bir bardak çay. Ben demleyeyim. İki kadının mutfaktan gelen konuşmalarını dinliyordum. Pencerenin yanındaki koltuğa oturmuştum. Bir yandan mutfaktan gelen konuşmalara kulak kabartıyor. Bir yandan da Mesnevi sokağına hava kararmaya başlarken gölgelerini salıveren ağaçları yoldan geçen tek tük insanı izliyordum. Bir şeyi merak ettim dedim. Sor dedi lohusa kadın. Acaba size gelen tüm dilekleri siz yalnız başınıza mı bir araya koyuyordunuz yoksa bir yardımcınız var mıydı? Düşündüm de türbenin çevresi her zaman kalabalık olurdu. Senin çocukluğunda işler çok yoğundu. Birçok kişi ziyaret ederdi türbeyi. Her gün yüzlerce dilek dilenir. 15-20 mum yakılırdı. Belki daha fazla. Şimdilerde daha da arttı türbeyi ziyaret edenler. Anlattıklarını heyecanla dinliyordum. Kim yardım ediyor size? Yardımcılarınız kim? Bir iki ölü yardım ediyor bana. Birisi emekli bir tapu memuru, birisi PTT'den emekli santral memuresi, bir tane de eski vergi memuru Gözüm birden köşedeki sehpanın üstünde duran tarot kartlarına ilişti. Kartlar tencerede kaynayan bir süt gibi fokurduyorlardı. Dürnev abla o yana bakıyordu. Tam ayağa kalkmıştı ki kartların yarısı yere dökülüverdi. Eddie Fisher halının üstündeydi şimdi. Oturduğu yerden çevik bir hareketle ayağa kalkmıştı. Gayet iyi görünüyordu. Üstünde siyah saten bir smokin vardı. Neşeliydi, gözleri pırıl pırıldı. Arkasında duran bir sarışını elinden tutarak halının üstünden kaldırdı. Döndü bize. "Anne Margaret," dedi. Sarışın çok güzeldi, bomba gibi bir şeydi. Dalgalı uzun saçlarını eliyle düzelterek bizi selamladı. "Of anam belim," diye bir ses duyduk. Halının üstüne dağılan kartların arasından Kazım Efendi'nin doğrulmaya çalıştığını gördüm. Alnı boncuk boncuk terlemişti. "Aman aman kalkamadım birden. Sırtıma kulunç girdi," diye seslendi. Kazım'a da arkasındaydı. Çabucak doğruluvermişti yattığı yerden. Siyah kağık gülleri, ince alınmış kaşları, dolgun göğüsleri ve bilekten bağlı burnu, açık terlikleri ile dimdik ayakta duruyordu şimdi. Gözleri Anne Margaret'teydi. Ona dikkatle bakıyor, İsveçli yıldızın ince uzun bacaklarını, muntazam gövdesini, daracık elbisesini ve bir güneş selini andıran saçlarını süzüyordu. Kazım Efendi de görmüştü Anne Margaret'i. Toparlanıp oturduğu yerden ayağa kalktı. Üstünü başını düzeltti. Terini mendiliyle sildi. Lohusa kadın yeni gelenlere ilgiyle bakıyordu. Kucağındaki bebek uyumuş, başı hafifçe yana düşmüştü. Eddie Fisher, geçerken bir uğrayayım dedim. Tropicana'dan, konserden geliyorum. Salon hınca hınç doluydu. Anne Margaret Palm Springs'ten benimle olmak için Las Vegas'a uçmuş. Bekleme odamda buldum onu. Birlikte geldik. Kazım Efendi, batan güneş birahanesinden geliyorum dedi. Denizli'den buraya yürürken biraz zorlandım. Hava çok sıcak, rutubet çok. Kazım'a da yüksek topuklu ayakkabılar giymiş, tıkır tıkır canım çıktı diye söylendi. Kazım'a ben Bodrum'a yürüyerek gidip gelmek istemiyorum artık dedi. Herkes son model arabalarla, ciplerle gidiyor. Biz yürüyoruz o yollarda. Bir dahaki sefere de gitmeyeceğim ben. Bıktım artık. Kazım Efendi birden sinirlendi. Gitmeyeceksin de nerede kalacaksın? Ben seni yalnız bırakacağım mı sanıyorsun? Ben nereye? Sen oraya. İstemiyorum ama oralara yürümek istemiyorum. Ne yapayım? Ben de arabaya binemiyorum, dedi Kazım Efendi. Kazım'a susmuştu. Küskün küskün çevresine bakıyordu. Tanıştırayım sizleri dedim. Lohusa kadın, Eddie Fisher, Amerikalı şarkıcı, Anne Margaret, İsveçli bir yıldız. Kazım Efendi eski bir şofördür. Bu da Kazım'a. Lohusa kadın Kazım'a ilgiyle bakıyordu. Kazım Efendi'nin içinden çıkan dişi kısmı diye ekledim. Eddie Fisher, Lohusa kadına döndü. Tiyatro oyuncusu musunuz diye nazikçe sordu. Hayır, bir yatırım ben diye yanıtladı Lohusa kadın. Eddie Fisher pek anlayamamıştı. Bana baktı. Bir evliya dedim. Türbenin içinde sandukası var. Bir yatır yani, ermiş kişi. Memnun oldum dedi Eddie Fisher. Lohusa kadının elini sıktı. İnsanların dileklerini gerçekleştiriyor o Eddie dedim. Lohusa kadını göstererek dilekleri gerçek yapıyor, işi bu. Eddie şaşırmıştı. Gerçek mi bu? Dilekleri mi gerçekleştiriyorsunuz siz? Evet, gerçekleştirmeye çalışıyorum dilekleri dedi Lohusa kadın. Eddie heyecanlanmıştı. Peki dileğimin gerçek olması için ne yapmam gerek? Yalnızca dilemeniz yeterli. Şimdi burada bir dilek dilesem? Olur, burada da olur. O zaman gelin yavaşça kulağıma söyleyin dedi. Eddie, Lohusa kadının kulağına yaklaşıp bir şeyler fısıldadı. Lohusa kadın başını yavaşça salladı. Yapmaya çalışacağım dedi. Eddie koltuğa oturmuştu. Keyifliydi bu gece. Arkasına dayanıp salondakileri izlemeye başladı. Kazım Efendi, araba kullanmaya bir başlasam, bir geçebilsem direksiyonun arkasına, o zaman Bodrum'a yürüyerek gidip gelmekten kurtulurum. Acaba ben de bunu mu dilesem Lohusa kadından? Kazım'a bir çığlık kattı. Hani araba kullanmaya başladığın an ben yok olup gidiyordum? Nasıl böyle bir dilekte bulunursun? Beni öldürmek mi istiyorsun? Ağlamaya başladı. Sarsıla sarsıla ağlıyordu. Kirpiklerindeki siyah rimel hafifçe akmıştı. Parmakları ile yanağını sildi. Sessiz sessiz ağlamaya devam etti. Dur Kazım'a dedi Kazım Efendi. Sana bir zarar gelmesini istemiyorum. Hep seni korumaya çalışıyorum. Ben bir dilek dileyeceğim. Lohusa kadının yanına gitmiş, kulağına bir şeyler eğilip söylemişti. Lohusa kadın hafifçe başını salladı. Yapmaya gayret edeceğim dedi. Kazım Efendi iki adımda Kazım'ın yanına gidivermişti. Tombul kudundan tutup sarstı onu. Ne diledin sen? Söylemeyeceğim. Söyle diyorum, çakarım ağzına bir tane. Bırak kolumu diye bağırdı Kazım'a. Bırak kolumu, parmakların kerpeten gibi, acıtıyorsun canımı. Canın çıksın. Lütfen dedi Edi. Bırakın, bırakın onu. Kazım Efendi hışımla Edi'ye döndü. Her şey senin yüzünden oluyor zaten ahlaksız herif. Kadınları baştan çıkarıp bırakıyorsun. Burası Amerika değil. Benim namusum var. Göstereceğim sana her gele dedi. Edi'nin yüzüne bir yumruk attı. Anne Margaret ile Kazım'a peş peşe çığlık atıyorlardı şimdi. Edi şaşkındı. Eliyle ağzını tuttu. Lohusa kadın ayağa kalkmıştı. Durun diye bağırdı. Durun, yapmayın. Kucağındaki bebek uyanmış ağlıyordu. Dürnev abla ne yapacağını şaşırmıştı. Kazım'a bu kargaşada kulağıma yaklaştı. Edi benim olsun diye diledim. Acaba tutar mı dileğim diye sordu. Acaba Lohusa kadın dileğimi gerçekleştirebilir mi? Unutamıyorum onu. Batan güneş bir aynesini unutamıyorum. Başka türlü bir erkek o, diye fısıldadı. Dürnev abla salonun ortasındaydı. Ne yapacağını kestirmeye çalışıyordu. Kapı üst üste çaldı. Ben koşup açtım. Kaniye anne ile Hasibe anne eşikte duruyorlardı. Başörtüleri başlarına sıkı sıkı bağlanmıştı. Beyaz kansız yüzlerinde sanki bir renk gördüm. Gözleri parlıyordu. İçeriye girdiler. Kaniye anne. Nurettin'in burada olduğunu duyduk. Onu adalete teslim etmeye geldik. Eğilip salonun içine dikkatlice baktılar. Lohusa kadın, Anne Margaret ve Kazım'a salonun bir köşesine çekilmişlerdi. Eddie Fisher beyaz ipek bir mendil çıkarmıştı cebinden. Yüzünü siliyordu. Kazım Efendi bir köşede öylece duruyordu. Nurettin yok burada dedi Dürnevi abla. Buradaymış, öyle söylediler. Kim söyledi? Komşular. Yanlış görmüşler. O buraya hiç gelmedi. Allah Allah dedi Kaniye. Demek yok. İki yaşlı kadın susmuşlardı. Dürnev abla köşedeki taburenin üstüne koyduğu kart destesini eline aldı. Yok dedi. Burada da yok. Bakın çıkmıyor. Desteyi yavaş yavaş karıştırıyordu. Kartları iyice karıştırıp yerine koyduğunda salonun ışıkları birden hafifçe kararmıştı. Sanki güneşli bir günde parlak bir güneşin önünden yavaşça bir bulutun geçivermesi gibi. Voltaj düştü dedim. Düzeldi gene dedi Dürnev abla. Salon aydınlanmıştı şimdi. Dürnev abla yere eğilip düşmüş olan 4-5 tarot kartını da toplayıp destenin içine koydu. Gittiler dedim. Hepsi birden gitti. Salon bomboştu. Edi Fisher, Lohusa kadın, Kazım, Anne Margaret, Kazım'a hepsi gitti. Ne tuhaf, iki yaşlı kadın da yok olup gitmişlerdi. Evet, gittiler dedi Dürnev abla ama gene gelirler. Biraz dinlenmek için üstü buldan beziyle örtülü koltuğa oturdum. Az önce geçen olayları düşünmeye başladım. Gözlerimi şimdi bomboş olan salonda gezdiriyordum. Lohusa kadının, Anne Margaret'in oturduğu koltuklardaki yastıkları izleri çıkmıştı. Bir şey mi dedin diye sordu Dürnev abla. Bir şey demedim dedim. Bana öyle geldi. Şimdi çıkıyorum. Çok geçmeden gelirim. Kapıyı açıp çıkmıştım dışarıya. Aklıma bizim kızlar düşmüştü. Ne yapıyorlardı acaba? Doktor Ayberk orada mıydı hala? Kelle ben yokken kim bilir neler anlatmıştı. Kaçırmıştım işte. Yolun başından bindiğim taksiden kızların apartmanın önüne inmiş, merdivenleri hızlı hızlı çıkmıştım. Kapıyı üst üste çaldım. Gönül açtı. Nerelerdesin diye karşıladı beni. Hemen geliyorum diye çıktın. Bir daha gelmedin. Merak ettik seni. Bir arkadaşa uğradım. Kavaklıdere'de, Mesnevi Sokak'ta ne var ne yok, kelle nasıl? Değişik bir takım şeyler anlatıp duruyor. Az önce uyandı, seni sordu. Doktor Ayberk de oradaydı. Beni görünce yerinden kalkıp yanıma geldi. Merhaba dedim. Uykusuz görünüyorsunuz. Uyumak, buradan ayrılmak ne mümkün dedi. Mesleki yaşamımda bir daha böyle bir olaya rastlamayabilirim. Ne dinlesem kâr diyorum. Kellenin anlattıkları da çok ilginç olaylar. Yıldan yıla atlıyor, belleği bir film şeridi gibi. Kelle sesimi duymuştu. Yattığı yerden geldin mi diye sordu. Geldim buradayım, gel otur yanıma dedi kelle. Bir rüya gördüm. Yanına oturmuştum. Kara gözlerini hafifçe benden yana çevirip anlatmaya başladı. Ne tuhaf bir rüya gördüm bir bilsen. Rüyamda eski İstanbul'daydım. Şöyle bir Kasımpaşa sırtlarında dolaştım. Çeşme Meydanı'nın oraya indim. Rüya bu ya, bir türbe çıktı önüme. Sordum çevredeki yaşlı kadınlara. Lohusa kadın türbesiymiş. Demir parmaklıklı bir pencereden içeriye baktım. Yeşil örtüyle kaplı sandukayı gördüm. Türbenin içi karanlıktı. Yerden bir taş aldım, türbenin duvarına yapıştırdım. Bir dilek diledim oraya. Elizabeth bana dönsün dedim. Taşım duvara yapıştı. Nasıl sevindim, nasıl mutlu oldum bilemezsin. Öyle yerler var orada, öyle bir türbe var Edi dedim. Kelle şaşırmıştı. Gerçekten var mı öyle bir türbe? Var. Adı da Lohusa Kadın Türbesi. Allah Allah dedi kelle. Sen nereden biliyorsun bunu? Benim çocukluğum orada geçti. Okuldan çıkınca her akşamüstü o türbeye giderdim. İnanılacak gibi değil. Rüyamda senin çocukluğunun geçtiği yerleri görmem ne tuhaf. Allah Allah. Bir an sustu. Yaşam çok garip. Gözleri dalmıştı. Gönül yavaşça kulağıma eğildi. Gene hüzünlendi, daldı işte. Son birkaç saattir böyle. Dalıp gidiyor, hüzünleniyor, susuyor, sonra da uyuklamaya başlıyor. Doktor Ayberk söze karıştı. Duygusal bir yorgunluk geçiriyor. Duyguları, düşünceleri çok yoğun. Yaşadığı olayları anlattıkça her şey yeniden canlanıyor belleğinde. Ondan böyle oluyor. Kelle fısıldaşmalarımızı duymuştu. Gözlerini açtı, bir an tavana baktı, sonra yavaş sesle anlatmaya başladı. Ufacık bir çocuktum. 3 ya da 4 yaşlarında. Ağzımı açtım ve o güzel ses dışarı çıktı. İşte o andan itibaren dünya değişmişti benim için. Yaşamımda bütün başıma gelen şeyler, yakaladığım o baş döndürücü ün, kazandığım hesabını bilmediğim servetler, evliliklerim, skandallar, kaçamaklar, güzel kadınlar, madde bağımlılığım, her şey ama her şeyi işte 3 yaşındayken ağzımı açıp çıkardığım o olağanüstü sese borçluyum. Şarkı söylemek için hiçbir zaman çalışmam. Bir zamanlar ben de sonsuza değin bu sesin orada kalacağını sanmıştım. Boğazımdaki o tanrı vergisi armağan kendimi bir kral gibi hissetmeme yarıyordu. Başkaları da bana bir kral muamelesi yapıyorlardı zaten. O ses beni bir yıldız yapmıştı. Amerikan tarihinin en popüler yıldızlarından biri. Philadelphia'da doğdum ben. 7 kardeşin 4.'süydüm. Çocukluğum yoksulluk içinde geçti. Rus kökenli bir Yahudi aileden geliyordum. Hiçbir zaman yeni bir giyeceğim olmuyordu. Ya kardeşlerimin eskilerini giyiyordum ya da bir hayır kurumunun yolladığı giysileri. Ayakkabılarımın tabanlarında delikler vardı ve ben kartondan taban kesip ayakkabımın içine yerleştirirdim. Kışın işe yaramıyordu bu karton tabanlar. Onun için karlı günlerde çoraplarımın gonçlarını ayakkabılarımın içine indirir, öyle yürürdüm ıslak yollarda. Yatakta iki ağabeyimin arasında uyurdum. Banyo yapmak için üçümüze yetecek su bulamazdık. Yatağımda tahta kurusu vardı. Çarşaflar tahta kurusu kanı ile lekelenirdi. Onun için arada sırada şiltelerimizi sokağa çıkartır, kaldırımın kenarında altlarında gazete kağıtlarını buruşturarak yakardık. Bizim mahallede tahta kurularının şilteden böylece kaçıp gideceğine inanırdı herkes. 19. ayrımın sonu. Sayfa 199. Devamı 20. ayrımda.